Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 6. ayrım. Sen hele önce bir iyileş, bu arada dayından ne kapabilirsen bize aktar. Çiftlikte misiniz hala? Bakırköy biraz uzak kalıyor, akaretlerde bir yer tuttuk. İntikali de, kaçışı da kolay. Ayakaltı bir yer. Daha anlatacaktı ama mehpare kapıda elinde kahvelerle gözükünce sustu Doktor Mahir. Çantasından çıkardığı bir takım Fransızca dergileri masanın üstüne bıraktı. Bu mecmuaları sana oyalanırsın diye getirdim ama baş makaleyi tercüme edebilirsen memnun olurum, dedi. Senin Fransızcan benimkinden iyidir. Benim vaktim yok. Acı acı güldü Kemal. Bende ise boş vakitten başka bir şey yok. Mehpare kahveleri masaya bıraktı. Kemal'in yere düşen battaniyesini kaldırıp katladı, dizlerinin üzerine örttü ve sessizce çıktı odadan. Merdivenleri inerken kendi kendine söyleniyordu. Hamdolsun, doktor verem olmadığını söylüyor. Olsaydı dahi ben ona o kadar iyi bakardım ki mutlaka iyileşirdi. Allah'ım, ne olur benim ömrümü onunkine kat. Onu esirge büyük Allah'ım. Kemal'i tıraş olmuş, giyinmiş, selamlıktaki yazı masasının başında otururken bulunca şaşırdı mehpare. Bir hafta öncesine kadar odasından çıkacak hali yoktu genç adamın. Ne çabuk toparlanmıştı maşallah. Eliyle belli etmeden yazıhanenin tahtasına vurdu. Beni çağırtmışsınız beyim. Kahve mi istemiştiniz? Mehpare, kapıyı kapatır mısın lütfen? Mehpare açık bıraktığı kapıyı kapatıp masanın başına döndü. Burada son oturduğunuzda fena üşütmüştünüz. Niye indiniz ki buraya? Mangalı yaktırıp getireyim ben. Karşıma otur. Kemal masanın öte yanındaki deri koltuğu işaret ediyordu. Ben mangalı... Bırak mangalı şimdi, beni dinle. Ama üşüyeceksiniz. Mehpare, üşümüyorum. Şimdi sus ve beni dinle. Mehpare koltuğa ilişti. Buyurun beyim. Bak kızım, burada bir mektup var. Sana gelmiş. Bana mı? Aman Allah'ım, kim yollamış? Evinden gelmiş. Evde bir şey mi olmuş? Biri mi hastalanmış? Halam mı yoksa? Evinde bir hasta hem var hem yok. Nasıl şey o? Anlayamadım. Bu mektup evinde bir hasta olduğunu bildiriyor. Ama öyle bir hasta yok. Mehpare gözlerini kocaman açarak hayretle baktı. Korkma, mektubu ben yazdım mehpare. Siz mi? Evet ben. Mektupta halanın hastalandığı, seni görmek istediği yazıyor. Niye böyle bir mektup yazdınız beyim? Çünkü sen bu mektubu Saraylı Hanım'a göstererek evine gitmek için izin alacak ve Beşiktaş'a ineceksin. Aman Allah'ım, neden korkuyorsun? Beşiktaş bildiğin semt değil mi? Orada büyümedin mi sen? Bilirim Beşiktaş'ı. İyi işte, halanı ziyarete gideceksin. Ama beyim, niye? Çünkü mehpare, ben öyle istiyorum. Bu mektubu bahane olarak kullanacak ve Beşiktaş'ta sana vereceğim adrese gideceksin. Onlara benden bir yazı götüreceksin. Onlar da bana getirmen için sana bir zarf verecekler. Hepsi bu. Saraylı Hanım beni bırakmaz. Deneyeceğiz. Benim yazdığım mektubu okuyunca bırakacaktır. Ne zaman geldiğini soracak. Ne derim ona? Postacı hep aynı saatlerde gelmiyor mu? Sabah 10 sularında. Evet. İşte o sıralarda ben seni bana tütün alman için bakkala yollayacağım. Sen tam kapıda postacıya rastlamış olacaksın. Mektubu postacıdan alacaksın. Zarfı yırtıp atacak. Mektubu okuyunca ağlayarak Saraylı Hanım'a gideceksin. Beyci Hanım'a gideyim deme sakın, o benim yazımı tanır. Ya bana inanmazsa? Ya zarfı görmek isterse? Zarfı yırtıp attın ya, bahçedeki çöpe attın. Yapamam beyim, beni affedin, yapamam. Yapacaksın mehpare, sana bunun için bahşiş vereceğim. İstemem efendim, elinizi ayağınızı öpeyim, göndermeyin beni. Sen gitmezsen ben gideceğim. Aa, olmaz. Sokağa çıkamazsınız. Ateşiniz yeni düştü. Ateşim önemli değil. Asıl tehlike yakalanmamda. Yakalanırsam beni hapse atarlar. Hapse girerseniz ölürsünüz. Ölmek mi istiyorsunuz? İstemiyorum. Daha yapacak işlerim var. Ama bana yardım etmezsen gitmeye kalkarım. Ya yakalanırım ya da üşütürüm. Her ikisi de ölümüme sebep olur. Yapmayın beyim. Yalvarırım yapmayın. O zaman dediğimi yap. Mehpare ağlamaya başladı. Ellerini yüzüne kapatmış, bir öne bir arkaya sallanıyordu. Kemal yerinden kalktı, kızın yanına gidip diz çöktü, elini uzatıp yemenisinin kenarından yüzüne düşen saçı, sonra yanağını okşadı. Merak etme Mehpare, hiçbir şey olmayacak. Sen saraylı hanımdan izin alıp önce halanın evine, sonra da akaretlerdeki eve gideceksin. Oraya bir zarf bırakıp bir zarf alacaksın, hepsi bu, dedi yumuşacık bir sesle. Ya öğrenirlerse? Suçu bana atarsın, seni zorladığımı söylersin. Doğrusu da bu değil mi zaten? Öğrenirlerse beni kovarlar. Öğrenmeyecekler. Eğer duyulursa, Reşat Beyefendi, büyük hanım, aman Allah'ım, düşünmek bile istemiyorum. Amcalarım beni vururlar. Kimse kılına dokunamaz. Sana zarar verilmesine izin vermem. Kovulursan seni himayeme alırım. Nasıl? Kemal güldü. Kendisi hala dayısının himayesindeyken mehpareye bile inandırıcı gelmezdi bu vaat. Seni nikahıma alırım. Ah, hiç olur mu? Evet, olur. Alamaz mıyım yani? Müsaade etmezler. Bazı işler için müsaade gerekmez mehpare. Bana itina ve şefkatle bakıyorsun. Sen olmasaydın iyileşemezdim. Üstelik çok da güzelsin. Akıllı ve terbiyelisin de. Daha ne ister bir erkek? Ama bana dersen ki, siz hasta ve yaşlısınız, ben sizi istemem, o başka. O nasıl söz beyim? Estağfurullah. O zaman sen bu işi bir kere daha düşün. Akşama kadar vaktin var. Kabul edersen ne âlâ. Etmedinse yarın ben başımın çaresine bakarım. Bir başkasıyla mı yollayacaksınız mektubu? Hayır, ben kendim gideceğim dedim ya. Kemal doğruldu, koltuğuna gidip oturdu. Hadi şimdi git, bana bir kahve getir. Kız uyur gezer gibi çıktı odadan. Merdiven sağanlığında duvara yaslandı, başı dönüyordu. Bir elini Kemal'in dokunduğu yanağına, diğerini kalp atışlarını yavaşlatmak istercesine göğsüne bastırdı. Düşmemek için duvarlara yaslanarak yürüdü mutfağa kadar. Saraylı hanım torununun tavan arasındaki odasına kapıyı vurmadan daldı. Kemal gün ışığından istifade etmek için pencerenin önüne dayadığı küçük masada bir şeyler yazıyordu. Büyük annesinin destursuz odaya dalmasından rahatsız oldu. Hayrola saraylı hanım, iyi ki giyinmişim az önce. Acil bir mesele mi vardı diye sordu. Hiç oralı olmadı yaşlı kadın. Oğlum, bak bu kız bir şeyler söyleyip duruyor. Kim? Mehpare. Güya bir mektup gelmiş de, halası hastalanmış da, benim gözlerim iyi seçmiyor, oku bakayım şunu bana. Kemal, büyük annesinin okuma bilmezliğini yüzüne vurmadı, gülümseyerek kendine uzatılan mektubu aldı, dikkatle inceledi. Büyük valideciğim, mehparenin halası hastalanmış, bugün eve uğramasını rica ediyorlar. Önemli bir hastalık mıymış? Hüsnü Efendi'yi gönderiveririz. Hüsnü'yü değil, kızı istiyorlar canım. Kız nasıl gider oralara tek başına? Hüsnü Efendi gider, hal hatır sorar, bize haber getirir. Biraz da para veririm eline, ilaç filan lazımsa alsınlar diye. Halasına bir şey olursa maazallah, kadının iki eli yakanınızda kalır vallahi. Dün gece Dilruba Hanım'a çarpıntı gelmiş. Bırakın gitsin kız. O giderse sana kim bakacak a oğlum? Sevgili büyük validem, ben çocuk muyum? Bakın iyileştim artık. Evin içinde dolaşabiliyorum. Yapmayın canım, bu kadar üstüme düşmeyin benim. Öyle diyorsan gitsin bari. Bana bak Kemal, bu mektup mehparenin bir tertibi olmasın. Nerede bu mektubun zarfı? Birisiyle buluşacak da dolap mı çeviriyor acaba? Allah insanları kuru iftiradan korusun. Nereden çıkartıyorsunuz bunları? Kız aylardır evden burnunu çıkartamadı benim yüzümden. Bakkala çakkala gidiyor ya ara sıra. Birkaç kere de doktorun evine yolladık sen buhran geçirdiğin sırada. Lakin çok dalgın son günlerde. Kaçın kurasıyım. O hülyalı bakışları bilirim ben. Dalıp dalıp gidiyor kız. Aşık maşık olmasın dedim. Valla hülyalı bakışlarını bilemem ama bir zarfı yırttığını ben gördüm. Ya, evet, su almak için mutfağa inmiştim de. Oğlum niye seslenmiyorsun mehpareye? Niye iniyorsun onca merdiveni ta mutfağa kadar? Oturmaktan canım sıkılıyor büyükvalidem. Bana da hareket oluyor biraz inip çıkmak. Yani diyorsun ki bu mektup sahici. Vallahi ben gözümle gördüm. Zarfı yırtıp mektubu çıkardı, okudu, ağlamaya başladı. Sormadın mı neden ağlıyor? Sormadım. O bahçedeydi. Mutfağın penceresinden gördüm. Anlaşıldı işte niye ağladı. Bırakın gitsin. Tek başına olmaz. Hüsnü götürür onu. Gitmişken bana da tütün alıversin. Beşiktaş'taki tütüncüden. Sana tütünü yasaklamadı mı doktor? Yasaklamadı, azalttı. Artık tütünüme de rahat yoksa yandım gitti. Sen kendini çoktan ellerinle yaktın ağa oğlum. Bizim çırpınmamız daha da beter olma diye. Sadece yemeklerden sonra içme sözü verirsen aldırtırım. Pekala dedi Kemal. Canı sıkılmıştı. Söyleyin de gitmeden uğrasın, tütüncünün yerini tarif edeyim. Saraylı hanım elinde mektupla çıktı odadan. İkinci katta geliniyle karşılaştı. Dışarıdan bir isteğin var mı kızım diye sordu. Mehpareyi Beşiktaş'a yolluyorum da beyaz ibrişim bitti diyordun dün. Ismarlayalım mı? Neden Beşiktaş'a kadar gidiyormuş? Beyazıt'ta dükkan mı yok? Halası hastalanmış da elindeki mektubu işaret etti başıyla. Verin bakayım. Neyine bakacakmışsın? Ben baktım. Gözlerim harfleri iyi seçmiyor diye Kemal'ime de okuttum. Yolluyorum kızı işte. Hemencecik gidip gelecek. Siparişin varsa verirsin, alır getirir. Reşat Bey'in haberi var mı o kadar uzağa gideceğinden? Sonra kızmasın da. Reşat Bey'in bir evdeki hizmetkar taifesiyle uğraşması eksik kalmıştı. İlahi gelin hanım. Yaşlı kadın alçak sesle haspa her taşın altından çıkacak illaki. Babası her ay köyünden erzak yolladığı için tafrasından geçilmiyor. Görelim bakalım kimin sözü geçiyor bu evde diye söylenerek aşağı kata indi. Mutfağa girdi. Talimatını gelini müdahale etmeden bir an önce yerine getirtmek için tencerenin başında oyalanan mehpareye seslendi. Haydi kızım, gideceksen erken yol al. Hüsnü Efendi hazırlansın, sen de git hemen çarşaflan da düşün yola. İkindi ezanından evvel evde olacaksın bak. Uzatmak yok ziyaretini. Hal hatır sorar, halanın ihtiyaçlarını öğrenir, dönersin. Ha, bir de tütün alınacak Kemal Bey'e unutma sakın. Yaşadığı sürece sadece onun sözü geçmeliydi bu evde. Behice itiraz etmese belki de göndermeyecekti mehpareyi. Ama onun verdiği talimata itiraz etmişti gelini. Hata etmişti. Reşat'ı Behice ile evlendireli kaç yıl olmuştu, hala terbiye edememişti gelinini. Zengin babasının biricik kıymetli evladıydı ya, biraz şımarıktı bu yüzden. Mehpare yaşlı kadına lafını ikiletmeden elindeki kepçeyi tezgaha bırakıp fırladı. Odasına giyinmeye koştu. Hüsnü Efendi ile mehpare Beşiktaş'a ancak 3 tramvay değiştirerek varabildiler. Yollar yabancı ülkelerin üniformalarını giymiş askerlerle kaynıyordu. Sokaklarda işine gücüne giden Müslüman Osmanlıların omuzları düşük, yüzleri asık, başları öne eğikti. Rumlarla Ermenilerin yüzlerinde ise güller açıyordu. Hristiyan olsun, Müslüman olsun pek az kadın vardı etrafta. Birkaç sarıklı hoca, ağır yüklerinin altında iki büklüm olmuş birkaç hamal, yere bağdaş kurmuş dilenciler, sıska atlarını kırbaçlayan arabacılar, bebelerini sırtlarında taşıyan çingene kadınlar ve sokakları dolduran muhacirler mehparenin gözüne sıkça çarpanlar arasındaydı. Muhacirleri seyrederken içi parçalanıyordu kızın. Zırıl zırıl ağlayan, yırtık giysili çocuklarını göğüslerine bastırmış, karalar giymiş kadınlarla paçavralar içindeki çocukların eşlik ettiği zar zor yürüyen yaşlılar, içlerine düştükleri korkunç durumu belli etmeme gayreti içindeydiler. Onlar her şeylerini kaçtıkları veya kovuldukları topraklarında bırakmış, umutsuz insanlardı. Sadece gururları kalmıştı ellerinde. Asla şikayet etmiyor, sığınabildikleri barakalarda yaşam savaşı veriyorlardı. Mehpare, kendi ailesi de topraklarından sökülerek buralara gelmiş olduğu için derin bir keder duydu yüreğinde. Yol boyunca başını tramvayın camına dayayıp işgal altındaki şehrinin hüzünlü, umutsuz insanlarını seyretti. Beşiktaş'ta tramvaydan indiler. Dilruba Hanım'ın oturduğu mahalleye gelene kadar Hüsnü Efendi ile yan yana yürüdüler. Dükkanlar kepenklerini çoktan açmışlardı ama satışa sunulan ürün yok gibiydi. Mehpare, Beşiktaş çarşısının içindeki yan yollardan birine sapmadan önce yol üzerindeki bir manavda elma satıldığını görünce gözlerine inanamadı. Saraylı Hanım daha bir hafta önce bahçıvanı meyve alması için pazara yollatmış, adamcağız eve eli boş dönmüştü. Hiç tereddüt etmeden bir kese kağıdı dolusu elma satın aldı Mehpare. Sonra kafesli evlerin karşılıklı dizildiği dar sokaklarda o önde, kahya birkaç adım gerisinde hızlı hızlı ilerlediler. İki katlı boyaları dökülmüş bir ahşap evin önünde durdular. Mehpare kapı tokmağını vurup bekledi. Üst kat penceresinden kır saçlı bir kadın başı gözüktü. Kadın Mehpare'nin araladığı çarşafından yüzünü görünce sevinçle el salladı. Hüsnü Efendi, bizimkiler evdeler. Siz gidin, işlerinizi görün. Beni ikindi ezanı okunmadan önce almaya gelirsiniz, dedi. Hüsnü Efendi bir an önce kendi işlerini görmeye can atıyordu ama usulen ayak sürdü. Siparişler vardı. Onları ben hallederim. Hepsinin yerini biliyorum. Yalnız başınıza dolanmanız doğru olmaz. Ben beklerim kapıda, beraber gideriz. Bu ayazda kapıda beklenir mi ayol? Yalnız çıkmam zaten, halazademle giderim. Burada nerede ne satılıyor en iyi o bilir. Siz bir kahveye mi gidersiniz? Başka işleriniz mi vardır? Artık nasıl isterseniz. Mehpare yukarıdaki pencereden bir ipin ucunda aşağı sarkıtılan sepetteki büyük demir anahtarı aldı, kilide soktu. İyi bari, gelmişken ben de arka bahçe için tohum alayım. Mart ayı çıktı mıydı, Ekim zamanı geliverir, dedi Hüsnü Efendi. Gelince tokmağı vurun, ben hemen inerim, dedi Mehpare. Mehpare anahtar elinde loş taşlığa girdi. Hüsnü Efendi'den kurtulmanın verdiği sevinçle dar merdiveni hızla çıktı. Halası başında beyaz yemenisiyle merdivenlerin başında bekliyordu. Önce kadının elini öpüp başına koydu, sonra birbirlerine sarılıp öpüştüler. Bir kötülük yok değil mi yavrum, diye sordu Dilruba Hanım. Bayram değil, seyran değil. Seni kapıda görünce hem çok sevindim hem de korktum. Hayrola? Üst üste rüyamda gördüm sizleri, içime bir ateş düştü, dedi Mehpare. Elindeki kese kağıdını uzattı. Elma seversin halacığım. Çeşmenin yanındaki manavdan aldım bunları. Kesene bereket çocuğum, dedi halası. Odaya gir de sobanın yanına otur. Bak buz gibi olmuş yanakların. Çay içer misin? İçerim vallahi. Yeni demlemiştim, az bekle. Sobanın üzerine dizilmiş kestaneleri görünce gülümsedi Mehpare. Geleceğim içine mi doğdu hala? Bak dizmişsin kestaneleri benim için. Pek seversin değil mi? Olmak üzereler. Maşayla döndürdü hepsini teker teker. Söyle kızım, kötü şeyler mi gördün rüyanda? Anlat bakalım. Sıkıntıda olduğum için hep sıkıntılı rüyalar görüyorum hala. Saraylı delisi seni çok mu sıkıyor Mehparem? Yoksa gelinle mi geçinemiyorsun? Kimsenin beni üzdüğü, sıktığı yok halacığım. Ben sadece Kemal Bey'in hastalığına üzülüyorum, bir türlü toparlanamıyor. Aman kızım, Sarıkamış'ta onca civan donarak can verdi. Ne sağlam bünyesi varmış ki dayanabilmiş o soğuğa. Siz sağ salim döndüğüne şükredin Kemal Bey'inizin. Sağ döndü ama salim değil hala. Sık sık hastalanıyor, bazen hala kabus görüyor. Yaz sonuna doğru iyileşmişti. Daha ne istiyorsunuz? Ölümden dönmek kolay mı? İyileşince ayrıldıydı evden. Kaldığı yerlerde iyi bakamamışlar herhalde. Bu sefer de ciğerlerini üşütmüş. Saraylı Hanım eve geri getirdi onu. Geçen hafta çok ateşi vardı. Allah korusun, ince hastalık diye çok korktu Beyica abla. Hastaneye yatırtmak istedi. Beyica Hanım, evdeki hasta gidince senin ellerin boşalır da çocuklara bakarsın diye düşünüyordur. Kızlar büyüdüler hala, bakıma ihtiyaçları kalmadı. Büyük kız 14'üne basmıştır. Leman bu yıl 15'ini bitiriyor, kardeşi de 9'unu sürüyor. Daha varmış onlara ev vermeye. O evden çıkacak ilk gelin sen olacaksın desene. Hele Kemal Bey hayırlısıyla iyice ayaklansın da inşallah sonrası bize düğün dernek. Anlayamadım. Ne var anlayamayacak? Senin kocaya varma yaşın geldi de geçiyor. Bana söz vermişti Saraylı Hanım, sana iyi bir kısmet bulacağına dair. Henüz değil elbette. Kemal'ine kim bakacak seni verirse? Ama o iyileşir iyileşmez. Aa, aşk olsun ama hala. Ben koca falan istemiyorum. O nasıl laf öyle? Kocaya varmayıp da ne edeceksin? Kız kurusu mu olacaksın? Olurum. Allah korusun. Sen evlen ki mahallemle meziyetime de sıra gelsin. Onların kısmetleri de açılsın. Sahi kızlar neredeler bugün? Diye sordu Mehpare. Meziyet mektepte. Mahalle yengesinde kalmıştı dün gece. Birazdan gelir. Bak mehparem, lafı değiştirme. İzdivaç sırasını bozmak yok. Sıra sende. Mehpare konuyu değiştirmek için kalkıp mutfağa yürüdü. Çay demlenmiştir halacığım. Bir bardak içeyim de çıkayım. Siparişleri vardı evdekilerin. Daha gidip onları alacağım dedi mutfağa girerken. Sen alışverişe gelmişsin. Kızım beni görmeye değil diye sitem etti halası. Olur mu hala? Sabah iki gözüm iki çeşme ağladım evime gideceğim meraktayım diye. Onlar da hazır gitmişken şu siparişleri alıver dediler. İşlerimi bitirip geleyim, otururuz. Mehpare çayını aceleyle içti. Bir an önce Kemal'in talimatlarını yerine getirmek istiyordu. Halası bir şeyler anlatıp duruyordu ama onun kafası başka yerdeydi. Boşalan bardakları mutfağa taşıdı. Merdivenlerin başına geldiğinde peşinden seyirtti halası. Ne o, gidiyor musun? Hemen gidip döneceğim. Bekle de çarşaflarını vereyim, beraber gidelim. Mehpare ne diyeceğini bilemeden sıkıntıyla kıpırdandı. Hala, bir şey rica etsem. Senin gözlemelerini pek özlemişim. Ben dönene kadar bana hazırlayıversene. Yani zahmet olmazsa. Ne zahmeti yavrum? Konakta gözleme yapmıyorlar mı bunlar? Aşçıbaşı vardı hani. Aşçıya yol verdilerdi. Zaten kimseninki seninkilere benzemiyor halam. Kız aldın gene gönlümü. Peynirli mi istersin? Peynirli olsun. Mehpare halası mutfağa yönelirken aceleyle indi merdivenleri dışarı çıktı. Kar dinmişti. Çarşıya doğru yürümeye başladı. Buralarda bir tütüncü olduğunu biliyordu ama neredeydi? O kadar uzun zaman olmuştu ki Beşiktaş çarşısından geçmeyeli. Bazı dükkanlar kapanmış, yenileri açılmıştı. Allah yardım ederse bir tuhafiyeci, bir de tütüncü bulurdu yolunun üzerinde. Bulamayacak olursa dönerken Beyazıt çarşısından alırdı siparişleri. Hızlı hızlı yürürken ayağı kayınca düşecek gibi oldu. Bir simitçinin tablasına çarptı. Simitler karların üzerine döküldüler. Söylene söylene yerden simitleri toplayan ve pantolonuna sürterek üzerlerine yapışmış karları temizlemeye çalışan simitçiden 3-5 simit satın aldı, torbasına attı. Bu kez temkinli adımlarla yavaş yavaş yürüyerek sokağın başına gelip caddeye çıktı. Akaretlere doğru kıvrıldı, adresi ezberlemişti. Çok yürümeyeceksin. Gideceğin ev yokuşun ortalarına varmadan hemen sağ tarafta demişti Kemal. Evin demir kapısı da, panjurları da koyu yeşildir. Görünce hemen anlarsın zaten. Kapılara, panjurlara baka baka yokuşu tırmanmaya başladı maçkaya doğru. Buraların neyini seviyorsa Beyci Hanım illa bu muhite taşırmak istiyor. Saraylı Hanım da karşı çıkıyordu gelinine. Saraylı Hanım'a göre buraları Müslüman mahalleleri değildi. Halbuki saray çalışanları yaşıyorlardı bu sıra sıra aynı boyda dizilmiş saray evlerde. Alemdi bu Saraylı Hanım. Herhalde gelinine sırf itiraz olsun diye öyle söylüyordu. Aman ne de iyi ediyor diye geçirdi mehpare içinden. Çünkü bu geniş caddede Beyazıt'ın sevimli sokaklarının canlılığı yoktu. El arabalarıyla dolanan sokak satıcıları, mallarını eşeklerin sırtına yüklemiş patates soğancılar, şerbetçiler de gözükmüyordu. Bohçacı kadınlar da. Caddeden sadece tek tük faytonlar gidip geliyor, kaldırımlarda da fesli erkekler yürüyorlardı. Ara sıra da işgalcilere ait bir iki otomobil geçiyordu. Besbelli ki zenginlerin ve saraylıların mahallesiydi burası. Bu yüzden istiyor olmalıydı Beyican'ın buraya taşınmayı. Madem ki kocası nazır seviyesindeydi, onun da lüks bir mahallede oturarak caka satmak hakkıydı elbette. 6. ayrımın sonu. Sayfa 49. Devamı 7. ayrımda.